Ayrım 12. Sayfa 151. Şişme kadın bakire çıkmazsa. 1980'lerde Türkiye'de Güney Kore mucizesinden söz edilir hep. Adamlar yapmıştı. Kore, Batı'nın ilmini, teknolojisini almış ama geleneksel değerleriyle doğulu kalmayı başarmıştı. Bu mucizevi formül onları uçurmuştu. Modelin arkasında işçiyi robotlaştırıp en küçük itirazı ezen bir diktatörlük olduğu söylenmezdi pek. Ekonomik rakamlar öyle büyüleyiciydi ki. Ben Güney Kore modeli denince bakire şişme bebek gibi bir şey düşünürdüm hep. Batı teknolojisi yani şişme bebek artı geleneksel değerler yani bekaret artı güçlü iktidar yani üzerindeki erkek. Bakire kızımızın Türkiye'ye gelişi 1990'ların başıdır sanıyorum. Şişme bebek daha önceden de vardı ama Türkiye pazarı için bakire olanı o yıllarda çıktı. Önce gazete ilanlarında boy gösterdi. Sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu'da kapışıldığı söylendi. Bunun da ağzı açıktı, boş bakışlıydı, lateks dokuluydu ama gereken yerinde ince, elastik maddeden yapılmış bir zar vardı. 1500 liraya bu bakireyle yatmak mümkündü. Hatta azıcık daha paraya kıyılırsa boyalıları da satılıyordu. O modelde fazla yüklenince elastik madde deliniyor, boya akıyor, yani şişme bebeğimiz kanıyordu. Bekar damatlar için de çarşafı kapıp çatıya dikmek mümkün oluyordu. İlk çıktığında geyiğimizi yapmıştık. Yakında zarı bozuk çıktığı için hançerlenen ya da boyası fazla aktığı için acile yetiştirilen şişme kızlar görürüz diye. Hatta bekar evlerinde erken davranının evin diğer sakinlerince ırz düşmanı ilan edileceğinden, bekareti bozulmuş şişme kadınlar uğruna namus cinayetlerinin başlayabileceğinden endişelenmiştik. Heyhat! Bizim geyik gerçek oldu. Sabahta Hayrettin Bektaş'ın haberinde okudum. Çankaya Belediyesi tüketiciler için bir hakem heyeti kurmuş. Tüketici şikayetlerini alıp çare arıyorlarmış. Yılda ortalama 10 bin başvuru yapılıyormuş. En ilginç başvuru emekli bir devlet memurundan gelmiş. Tüketicimiz seks malzemeleri satan bir mağazadan şişme kadın almış. Sonra da heyete başvurarak parasının iadesini istemiş. Gerekçesi mi? Satarken bana bakire olduğunu söylediler. Bakire çıkmadı. Hayal kırıklığına uğradım. Kandırıldım, diyormuş. İnsan gülemiyor bile. Eh amcacım, paraya kıyıp kızın plastiğini almışsın. Paketi ihtimamla açmış, dilberi üfleyerek canlandırmışsın. Lateks tende vazelinli dokunuşlar yapmışsın. Artık bundan sonra o naylon ilişkide bile bekaret sormak, delikli balonun dahi kız oğlan kızını aramak niye? İnsan, emekli amcanın o hiddetle yengenin karnına bıçağı batırdığını ve çıkan pıs sesinden panikleyip kutusuna kaldırdığını düşünüyor ister istemez. Muhtemelen sonra da kızınız bakire çıkmadı diye yeni gelini baba evine yollayan kocalar gibi kullanılmış kızı belediyeye şikayet etti. Teknolojinin kültürel uyumuna eşsiz bir örnek bu. Dili titreşim ayarlı, gözleri oynayabilen, üç işlevli yatak arkadaşına lastikten bekaret kemeri takılması, insanın damağında üzerine dantelalı örtü serilmiş bilgisayar ya da nazar boncuklu yarış arabası tadı bırakıyor. Ama düşündürücü aynı zamanda da. Ananevi bağnazlığın mütemadi kadınsızlıkla buluşmasından zuhur eden acıklı bir cinsel bulamaç. Kadının hem bakiresini hem seksisini arayan erkeğin trajik ikilemi. Hem başım ağrıyor bu gece olmaz demeyen, hem istenen pozisyona giren, her ezaya razı olduğu halde ertesi sabah ağzını açıp, parantez aç, pardon, konuşup yani, parantez kapa, şikayet etmeyen, erkeğin iktidarını da küçümsemeyen bir kadınla olmanın eşsiz ferahlığı. Adamlar yapmış. Bir de bozuk çıkmasaymış. Sayfa 154. Seks patladı, biz altında kaldık. Abant'ta bir mühendis kiraladığı Ceylan adlı kısrağa tecavüz ederken yakalandı. At sahibinin takibi sonucu iş üstünde yakalanan mühendis, hayvana cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Bolu Hayvanları Koruma Derneği üyeleri Ceylan'ı ziyaret edip şeker verdiler, insanlık adına özür dilediler, satılmasını engellediler. Dernek üyesi bir kadın olay yerinde, "Utanıyorum atın gözlerine bakmaya" diye başlayan bir şiir okudu. Aynı gün Sakarya Hendek'in bir köyünde ahırdaki ineğin arkasında yakalanan 17'lik bir genç jandarmaya teslim edildi. Ne oluyoruz? Van'ın Muradiye ilçesinde bir hayat kadınını il il dolaştırıp pazarlayan 5 kişi bisiklet turuna çıkmış 2 İsviçreli turisti görünce çullandı. Adamı ağaca bağlayıp gözünün önünde sevgilisine tecavüz ettiler. Atabey çetesinin lideri denilen Yüzbaşı, ortağının bombaları sakladıkları Ankara Eryaman'daki eve karı kız getirmesi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktığını açıkladı. Türkiye'nin insan kaçakçılığında önde gittiği, Rusya ve Ukrayna'dan gelen genç kızların hayat kadını olarak zorla çalıştırıldığı açıklandı. Ne oluyoruz? Profesör Teksen Çamlıbel, Günaydın'a Türkiye'de seks yaşının hepten düştüğünü, 18 yaş ve altında kürtaj patlaması yaşandığını açıkladı. Haydar Dümen'e Kars'ın bir köyünden yazan 25 yaşındaki kız, "Kız arkadaşımla takma penislerle birbirimizi tatmin ediyoruz. Biz eşcinsel miyiz?" diye soruyordu. Geçen ay bir yüzbaşı gerdek gecesi başarısız olduğu için tabancasıyla canına kıydı. Sahi ne oluyoruz? Olan şu: cinsellik tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar ön planda, ekranda, filmde, klipte, defilede, dizide hep başrolde. Henüz vücudu, zihni cinselliğe hazırlanmamış ilkokul öğrencileri tuvalette cep kamerasıyla birbirlerini dikizliyor. Seks endüstrisi etki alanını köylere kadar yayıyor. Elden ele gezen porno VCD'lerde kadınlar istekli, erkekler yağız. Paparazzi mankenleri rahat, işveli. Oysa hayat öyle değil. Magazin programlarındaki sunumun aksine hayat, mühendis bile olsan dağda bir kısrak dışında seçenek sunmayabiliyor. Pornoda kocasının önünde başkalarıyla zevkle sevişen yabancı kadına gerçek hayatta bunu yapanlar tecavüzcü diye linç ediliyor. Evlenince VCD'deki performansı tutturamamak erkekte derin bir yenilgi psikolojisi yaratıyor. Ve biz 3. sayfa haberlerinden öğreniyoruz buzdağının altında ne acılar yaşandığını. Evet, seks patladı ama toplum hazırlıksız yakalandı. Bilinçlenme teşhirin hızına yetişemedi. Eğitim gecikti. Cinsellik cehaletin elinde kaldı. Suni penisler köye, kameralı telefonlar ilkokul tuvaletine kadar girdi. Kürtaj yaşı 18'in altına indi ama devlet yıllar yılı öğrenciye gebelikten, prezervatiften söz etmeye çekindi. Nihayet cinsel eğitime karar verdiğinde öğrenciler öğretmenlerinden daha çok şey biliyordu. Baskı olup bitenlerin çaresi değil, nedeni. O yüzden çözümü seksi dizileri engellemekte, attan özür dilemekte, tecavüzcüyü linç etmekte filan değil, yaygın ve cesur bir cinsellik eğitiminde, kitlesel bir cinsel aydınlanma devriminde aramalıyız. Sayfa 157. Sex Shop Manzaraları. Dikkat! Bu yazı çocuklar ve bulantısı olanlar için sakıncalıdır. Berlin'in göbeğinde seks filmleri ve aletleri satan bir mağazaya girdim ve ne yalan söylemeli hayret ettim. Cam ekranını erotik fotoğrafların süslediği mağazanın girişi muşamba perdelerle gizlenmiş. İçeride süpermarketi andıran geniş bir alan ve o alana yerleştirilmiş düzenli raflar var. Bir köşede şişme kadınlar, deri maskeler, kırbaçlar, iç çamaşırları, boy boy alet edevatlar. Alt katta ekrandaki filmlerle baş başa kalınabilecek dar odalar ve ortadaki raflarda pornolar. Daha önce sex shop gezmiş olanlar için tanıdık manzara. Beni hayrete düşüren bu değil. Moda olan seks filmleri. Girişte en öne konulan DVD'lerin konusu neydi biliyor musunuz? pislik yedirme. Ben eskiden tezgah altında meraklısına sunulan bu tür fantazilerin tire mevzuu bilenler cehaletimi bağışlasın tire çoktandır böyle popüler hale geldiğini bilmiyordum. DVD'lerin kapağında ortalarına yatırdıkları kadının ağzına işeyen erkeklerin, hem cinsinin ağzına kusan kadınların, birbirlerinin vücuduna sıvadıkları, parantez aç, havyar diye adlandırılan, parantez kapa, dışkıyı teninden yalayan grupların fotoğrafları vardı. Ahlakçılık taslamak istemem. Herkesin zevki kendine. Sadece ilginçin yerini iğrençin aldığına, müstehcenin tahtına, müstekrehin oturduğuna dikkatinizi çekerim. 70'lerin pornolarındaki türden seks tamamen gözden düşmüş. Yatak odalarının yeni gözdeleri şunlar. Şişmanlarla, cücelerle, hamilelerle, yaşlılarla seks. Çocuklara tecavüz içeren Japon çizgi filmleri. Atlar ve köpeklerle çiftleşme. İşkence yaparak ırza geçme. Bu arada Türkçe pornolar da artmış. Pek manidar isimler taşıyan DVD'lerin pos bıyıklı, koca göbekli kahramanı, 8 aylık hamile, azgın bir kadının üzerindeydi bir macerada. Peki ne oldu da dışkı yatak odalarının mezesi oldu? Sokakta şiddetin, sinemada pornonun hüküm sürdüğü 1970'lerin sonlarında sevgili hocam Profesör Ünsal Oskay, Eros'un ölümünden söz ederdi bize üniversitede. Dünya hızla ve acımasızca değişirken yaşadığı ekonomik ve kültürel sarsıntının nedenlerini kavrayacak birikime sahip olmayan kesimlerin nasıl husumete sürüklendiğini anlatırdı. Sıradan insan bu husumeti iktidara değil en yakınındaki benzerlerine yöneltir, şiddete, kabalığa, zorbalığa başvururdu. Kitlelerin ruh sağlığı bozuldukça eziklikten doğan bir üstünlük duygusu ve sadizm öne çıkardı. Bu, yaşama sevincinin ölümünün habercisiydi. Ünsal Hoca'nın tespitlerini bugüne uyarlayalım. Değişim küresel boyutta hızlandı. Ütopyalar çöktü. Yarın endişesi derinleşti. Güven bitti, zemin çamurlaştı. Çürüyoruz. Bu çürüme ilişkilere de yansıyor. Özgürlük sanılan bir serbesti ve sevdadan arındırılmış şehvet, azgınlıkta sınır tanımıyor. Paparaziler gündelik ilişkileri kovalıyor. Serbestlerin iştahı, yaygın cinsel açlığın karnını doyuruyor. Cep telefonu, kamera, bilgisayar üçlüsü, iletişimden çok porno bulmak ve tuzak kurmak için kullanılıyor. İhanete uğramışların şantaj kasetleri dolaşıyor internette. Çocuklar örnek alıp okul tuvaletinde cep telefonuyla ava çıkıyor. Hayatımızda güzellik, estetik, sanat eksildikçe, bağlılık, umut, güven tükendikçe, çürüme marifet gibi sergilendikçe, bir apse patlamışçasına cerahat akıyor mesaj kutularından, seks şoplardan, yatak odalarından. İnsanoğlu sevgiden koptukça boka bulanıyor ve aşk ayağa düştükçe kuburda boğuluyor.